Ayrım 113.
Sayfa 1311. Red onun çenesini tutup yüzünü Hol'ün aydınlığına doğru çevirdi ve birkaç saniye gözlerinin içine baktı. Scarlett, Red'in amacını anladığı için o da gözlerini hiç kırpmadan kocasının gözlerine baktı. Scarlett'in göz bebekleri sanki büyümüştü. Konuşmak istiyor ama titreyen dudaklarından sözcükler bir türlü çıkmıyordu. Belki de Red'in yüzünde kendi üzüntülerine, umutlarına, neşesine eşdeğerde bir belirti göremediği için konuşamıyordu. Her zaman çılgın ve her zaman aç olan gözleri, Red'in hiçbir şey belli etmeyen karanlık yüzünden başka bir şey göremiyordu. Red, Scarlett'in çenesini bıraktı, koltuğuna gidip yorgun bir biçimde çöküverdi. Boynu iri omuzlarının arasında kaybolmuş, başı yarı kalkık bir halde, görevini önemsemeyen bir gözlemci tavrıyla Scarlett'e baktı. Scarlett bir kedi gibi sessiz ve yavaş adımlarla ona doğru yaklaştı. Ellerini bazen önünde bağlayarak, bazen iki yanına salarak uzun süre karşısında durdu. Nihayet unuttuğu sözcükleri anımsayarak, ''Aldanıyorsunuz'' dedi. ''Red, bu akşam gerçeği öğrenince seninle bir an evvel konuşabilmek için Melanie'lerin evinden buraya kadar koştum. Ah sevgilim, ben...'' Red onu hala süserek, ''Yorgunsunuz, yatmanız gerekir'' dedi. Ama benim size söyleyeceklerim var. Red kesin bir tavırla, Scarlett hiçbir şey söylemene gerek yok, hiçbir şey dinlemek istemiyorum diye cevap verdi. Peki ama ne söyleyeceğimi bilmiyorsun ki? Canım her şey yüzünden okunuyor. Ya bir şey oldu ya da bir kimse sana talihsiz Mr. Wilkes'ın yutulamayacak kadar büyük bir parça olduğunu söyleyince birden beni çok daha değişik bir açıdan görmeye başladınız ve o andan itibaren... Red burada susup içini çekti. Beni çok daha çekici buldunuz. Demek ki boş yere konuşmanıza ve benim de dinlememe gerek yok. Scarlett hayretten dona kaldı. Red onun kafasını, kalbini, vicdanını hiç zorlanmadan pek kolay ve eksiksiz okuyabiliyordu. O zamana kadar Red'e çok kızmıştı. Ama şimdi kalbinin mutlulukla taştığını, kafasının sessizliğe kavuştuğunu, vicdanının rahatladığını hissediyordu. Demek Red her şeyi biliyordu. Öyleyse Scarlett'in derdini, isteklerini, hatalarını anlatması da kolaylaşmış oluyordu. Artık büyük ve cilalı sözlere gerek kalmamıştı. Red'in onun o güne kadar olan ilgisizliğine kızması çok doğaldı. Elbette birdenbire dönüvermesinden kuşkulanacaktı. Söyleyeceklerini Red'e inandırabilmesi için aşkından söz etme sırası şimdi ondaydı. Scarlett Red'in oturduğu koltuğa dayandı ve ona doğru eğildi. Canımın içi sana her şeyi bir bir anlatacağım. Red o kadar aldanmışım ki, o kadar aptal ve deliymişim ki. Red onun sözünü kesti. Bu laflara gerek yok Scarlett. Gözümde daha da küçülmeyiniz. Çünkü buna tahammül edemem. Bırakın da biraz soylu bir tarafınız kalsın. Evliliğimiz sırasında her şeyimizi tüketmeyelim. Ayaklar altına almayalım. Bu son sözlerinizden bizi uzak tutun. Scarlett birden doğruldu. Bu son sözlerinizden bizi uzak tutun. Red'in bu son cümlesiyle ne demek istediğini düşünmeye başladı. Son. Ama söz konusu olan son değildi. Bu henüz bir başlangıçtı. Sonra Red'in onu susturmak için eliyle ağzını kapatacağı korkusuyla bir solukta her şeyi anlatmak istedi. Tamam ama şu söyleyeceklerimi dinlemelisiniz diye söze başladı. Konuşurken Red'in tepkisini de görebilmek için gözlerini onun yüzüne dikmişti. Ah Red, seni o kadar çok seviyorum ki, seni yıllarca sevmişim canımın içi ama bu gerçeğin farkında olamayacak kadar da aptalmışım. Red, sevgilim, buna inanmalısın. Red ona öyle bir baktı ki, onun ruhunun derinliklerindeki en küçük bir gizli noktayı bile gördü. Scarlett de onun gözlerinden her şeyi anladığını ama artık hiçbir şeyle ilgilenmediğini hissetti. Acaba Red böyle bir durumda Scarlett'e iğrenç bir biçimde mi cevap verecekti, yoksa ona acı mı çektirecekti ya da onun şu andaki duygularını anlayışla mı karşılayacaktı? Scarlett'in merakla beklediği cevabı nihayet verdi. İnanmıyorum ama Ashley Wilkes, Scarlett onun Ashley'den söz edeceğini bildiği için hemen atıldı ve Ashley Wilkes mı diye onun yarıda kestiği son sözcüklerini tekrarladı. Sonra eliyle sanki bir şey unutulmuş gibi bir hareket yaparak konuşmasını sürdürdü. Anlıyorum ki Ashley bende yıllardan beri bir duygu uyandıramamış. Bu henüz pek gençken bende saplantı olarak kalmış olan bir şeymiş meğer. Onun gerçek kişiliğini bilmiş olsaydım ona hiçbir biçimde bir sevgi beslemezdim. O öyle yumuşak ve güçsüz bir insan ki tek yapabileceği iş doğruluktan ayrılmamak ve onurdan, namustan söz etmek. Sonra Red Scarlett'in sözünü keserek "Hayır," dedi. "Onun hakkında gerçeklere uygun bir karar verebilmeniz için her şeyi en küçük ayrıntısına kadar incelemeniz gerekirdi. Ashley kibar bir adamdır. Yaşayamayacağı bir çevreye ve içinde doğmadığı bir dünyaya sürüklenmiştir. Şimdi o yitirdiği dünyasının yaşam yasalarını burada uygulayarak günümüzün koşullarına karşı direnmeye çalışıyor. Ahret, ondan söz etmeyelim artık. Ne gereği var onun? Sen mutlu değil misin? Ben seni, yani yeni fark ettiğime göre..." Red ile göz göze geldiler. Scarlett ilk aşkının karşısında bulunan bir genç kız gibi utanarak sustu. Red hiç olmazsa benim işimi kolaylaştırsaydı, anlatacaklarımı sakin sakin dinleseydi diye düşündü. Ona güçlü kollarını uzatsa ne güzel olurdu. O zaman Scarlett onun dizine oturur, başını göğsüne dayardı. Dudaklarının birleşmesi de söylenecek herhangi bir sözden çok daha soylu, çok daha isabetli ve çok daha etkili olurdu. Scarlett ona baktı ve onun kendisini yanından uzaklaştırmak istemediğini anladı. Ama Red'de artık hiçbir şey hissetmeyen bir adam hali vardı. Scarlett'in sözleri onda hiçbir şey canlandırmamıştı. Onun söylediklerinden hiç ama hiç etkilenmemişti. Red o andaki duygularını özetleyen şu sözleri gayet sakin bir biçimde söyledi. "Memnun oldum. Eğer bu sözleri eskiden işitseydim hemen diz çöker Allah'a şükrederdim. Ama şimdi bunlara aldırış bile etmiyorum." Scarlett şaşırmıştı. "Aldırış etmiyor musunuz? Red, neden söz etmek istiyorsunuz Allah aşkına? Kim inanır sizin aldırış etmediğinize? İşte ediyorsunuz. İşte beni seviyorsunuz. Red, öyle değil mi? Beni seviyorsunuz. Bunu bana Melanie de söyledi." "Doğrusunu isterseniz Mrs. Melanie'nin bir yönden hakkı var. Ama o her şeyi bilmiyor ki. Scarlett, bitmeyeceğini sandığınız bir aşkın bile günün birinde sönebileceğini hiç düşünmediniz mi?" Scarlett'in ağzı açık kalmıştı. Artık bir tek sözcük bile söyleyebilecek gücü yoktu. Red'e anlamsız ve kaygılı gözlerle bakıyordu. Red, "Benim aşkım söndü," diye sözüne devam etti. "Sevgim, sizin her şeyi arzu etmek konusundaki dik başlılığınıza ve Ashley Wilkes'a karşı paslandı. Evet, aşkım söndü artık." "Aşk hiç söner mi Red?" "Ashley'e karşı olan aşkınızın da bu duruma geldiğini sanıyorum. Yoksa yanılıyor muyum?" "Hayır Red, yanılmıyorsunuz. Çünkü ben Ashley'i hiçbir zaman tam anlamıyla sevmedim." "Ama onu gayet iyi aldattın. Hem de bu akşama kadar. Scarlett, seni ayıplamıyorum. Seni suçluyorum. Yaptıklarını başına bile kalkmıyorum. Artık böyle davranma zamanı çok gerilerde kaldı. Yalnız benim söylediklerime itiraz etmeyiniz ve bana bir takım açıklamalarda bulunmaya da kalkışmayınız. Eğer birkaç dakika sabır gösterip sözümü kesmeden beni dinlerseniz size ne düşündüğümü açıklayacağım. Ama bir açıklama yapmak zorunda da değilim. Zaten Allah da biliyor ya, gerçek tüm çıplaklığı ile ortada." Scarlett oturdu. Abajursuz lambadan yayılan ışık doğrudan solgun yüzüne vuruyordu. Red'in gayet iyi ve aynı zamanda da gayet kötü olarak bildiği gözlerine baktı. Onun ağzından sakin bir sesle çıkan ve kendisi için bir anlamı olmayan sözlerinin devamını bekledi. Red hayatında ilk kez alay etmeden, şaka yapmadan, bilmece sorar gibi sözler sarf etmeden konuşuyordu. "Sizi bir erkeğin sevebileceği kadar sevdiğimi hiç düşündünüz mü? Size sahip olmadan önce sizi sevdiğimi aklınızdan hiç geçirdiniz mi? Biliyor musunuz, savaş sırasında sizi unutmak için çok uzak yerlere gittim. Ama hiçbir yararı olmadı ve sizi unutamadım. Daima buraya, Atlanta'ya gelmem gerekti. Savaştan sonra beni yakalayıp hapse tıktılar. Çünkü sizi görmeye gelmiştim. Sizi o kadar çok seviyordum ki, eğer Frank Kennedy ölmeseydi, onu ben gebertecektim. Sizi çok seviyordum ama bunu bilmenizi de istemiyordum. Scarlett, sizi sevenlere karşı öyle sert davranıyorsunuz ki, onların aşkını alıyorsunuz ve sonra bir kırbaç gibi başlarına çarpıyorsunuz." Scarlett, bütün bu söylediklerinden Red'in kendisini sevmiş olduğunu anlıyordu. Red'in bir çeşit ihtiras izi bulunan sesi, Scarlett'in bütün vücudunun zevk ve üzüntüyle ürpermesine neden oluyordu. Scarlett soluk almaktan bile çekinerek ses çıkarmamaya özen gösteriyor ve hiç hareket etmeden Rhett'i büyük bir dikkatle dinliyordu. Sizinle evlendiğim zaman beni sevmediğinizi biliyordum. Eşliği için ne yapılması gerektiğini de biliyordum, anlıyor musunuz? Ama aptalca kendimi size sevdireceğimi sandım. Şimdi işiteceklerinize isterseniz gülün. Başucunuzdan ayrılmamak, sizi sevmek ve her isteğinizi yerine getirmek için can atıyordum. Sizinle evlenmek, sizi korumak, aklınızdan geçecek ve sizi mutlu edebilecek her isteğinizi yerine getirmek istiyordum. İşte Bonnie'ye karşı böyle davrandım. Siz hayatla öyle mücadele etmiştiniz. Bunu ve katlandığınız tüm zorlukları benim kadar hiç kimse bilemezdi. Artık mücadele etmeyi bırakmanızı istiyordum. Çünkü sizin yerinize ben mücadeleye devam edecektim. Sizin bir çocuk gibi istediğiniz her şeye sahip olup onlarla oynamanızı istiyordum. Çünkü siz hem cesur hem dikbaşlı ve hem de korkak bir çocuktunuz. Öyle sanıyorum ki siz halen daha çocuksunuz. Çünkü ancak bir çocuk sizin gibi inatçı olur. Rhett sakin bir biçimde ama yorgunluğunu gizleyemeyerek konuşuyordu. Sesinin titreşimlerinde Scarlett'in içinde bir hayaletin anısını canlandıran gizemli bir şey vardı. Buna benzer bir sesi hayatının öteki acıklı bir döneminde de işitmişti. Acaba bu nerede olmuştu? Kendini irdelemeye çalışan ve hayata heyecansız, korkusuz ve umutsuz bakan bir adamın sesiydi bu. Evet, evet, tamam, bu eşliydi. Tarada kış rüzgarının estiği meyve bahçesinde bu biçimde konuşan oydu. Eşliğinin sesi ve söyledikleri onu nasıl şaşırtmışsa ve anlamadığı konular onu nasıl korkutmuşsa, Rhett'in sesi de şimdi onun üzülmesine neden oluyordu. Sesinin tonu, tavır ve hareketleri Scarlett'i sözlerden daha çok etkiliyor, onu kısa bir süre önce hissettiği rahatlamanın zamansız olduğunu anlamaya zorluyordu. Karma karışık olan ve yolunda gitmeyen bir şey vardı. Acaba bu neydi? Scarlett bu sorunun cevabını bilmiyordu. O yalnızca gözlerini umutsuzca Rhett'e dikmiş, onu sabırla dinliyordu. Bu arada onun sözlerinin tüm korkularını dağıtacağını da umuyordu. Siz ve ben, birbirimiz için doğduğumuz gün gibi ortada, o kadar ortada, o kadar belli ki sizin ne karakterde olduğunuzu, yani benim gibi sert, açgözlü, onursuz bir insan olduğunuzu bildikten sonra sizinle evlenmeye razı olacak tek erkek bendim. Şansımı denemek istedim. Üstelik sizi de seviyordum. Günün birinde eşliği unutacağınızı sandım. Ama Rhett sustu ve omuzlarını silktikten sonra tekrar devam etti. Gücümün yettiği her şeyi yaptığım halde sizi bu konuda etkileyemedim. Bu başarısızlığıma rağmen sizi hala ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz Scarlett. Eğer her istediğimi, her dediğimi yapsaydınız, sizi bir erkeğin sevebileceğinden daha çok taparcasına severdim. Ama size olan aşkımı bilmenizi istemiyordum. Çünkü o zaman beni duygularına yenik düşen zayıf bir erkek sanır ve sevgimi bana karşı silah olarak kullanırdınız. Bir de aramızda her zaman Ashley Wilkes vardı. O beni çılgına çeviriyordu doğrusu. Yemek masasında karşınıza oturduğum zaman benim yerime Ashley'nin oturmasını arzu ettiğinizi düşünürdüm hep. Geceleri sizi kollarımın arasında tutarken aklıma, aman canım, bunların ne önemi var şimdi? Evet, şimdi neden böyle acı çektiğimi kendi kendime soruyorum. İşte beni güzel Watling'in evine yönelten de bu oldu. İnsan kendini ruhuyla ve bedeniyle seven bir kadının yanında huzur duyar. Üstelik bu kadın kültürsüz bir orospu olmasına rağmen insana saygı gösterir. Güzel Watling'in böyle davranması koltuklarımı kabartıyordu doğrusu. Oysa siz şekerim, böyle şeylerden tamamen yoksunsunuz. Scarlett, Watling'in adını işitince ve üstelik onunla karşılaştırılınca acı duydu. Ah Rhett, sen, diyerek kendini savunmak istedi. Ama Rhett onu eliyle bir hareket yaparak durdurdu ve sözlerine devam etti. Sonra, sizi kollarımda taşıdığım o gece, düşünüyordum, umut ediyordum. Öyle büyük bir umut içindeydim ki, ertesi sabah sizinle karşılaşmaktan korktum. Benimle alay edeceğinizden çekiniyordum. Hemen size görünmeden gittim ve içki içmeye başladım. Eve sarhoş döndüğüm zaman bir sokak çocuğu gibi titriyordum. Eğer küçük bir harekette bulunsaydınız, öyle sanıyorum ki hemen ayaklarınıza kapanacak ve onları öpecektim. Ama siz hiçbir şey yapmadınız. Ah Rhett, sana o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Ama öyle olmasına rağmen sen bana karşı çok iğrenç davrandın. Evet, sana çok ihtiyacım vardı. Öyle sanıyorum ki, evet evet, seni sevdiğimi ilk kez o zaman anladım. Ashley, O andan itibaren Ashley bana biraz olsun mutluluk vermedi. Ama sen öyle iğrenç davrandın ki bana. Red Scarlett'in sözünü biraz sinirli bir biçimde kesti. Haydi canım, bırak şimdi bunları. Yoksa saklambaç mı oynayacağız? Haydi söyle, sözlerinizin doğru olmadığını biliyorum. Ama şimdi bunun hiç önemi yok. Bunları size aramızda anlaşılmayan bir nokta kalmasını istemediğim için anlatıyorum. Benim hatam sonucu hastalandığınız zaman kapınızın arkasında odamda her an bana sesleneceğinizi umarak bekledim. Ama siz oralı bile olmadınız. Red sustu ve Scarlett'e tıpkı eşinin gözlerini uzak bir noktaya dikerek baktığı gibi onu görmeden baktı. Scarlett ise konuşacak ve Red'in düşünceli yüzüne bakacak durumda değildi. Red yine sakin bir sesle konuşmaya başladı. Ama ortada Bonnie vardı. Bu nedenle aramızda her şeyin bitmesini pek istemedim. Sizi Bonnie'nin yerine koymak ve bir küçük çocuk gibi hayal etmek çok hoşuma giderdi. Elbette bütün bunları savaşın ve yoksulluğun acılarını tatmadığınızı varsayarak düşünüyordum. Bonnie size çok benziyordu. Öyle cesur, etkili, şen ve güzel bir kızdı ki. Onu bütün varlığımla seviyor ve bu yüzden de şımartıyordum. Kısacası size göstermek isteyip de sizin engellediğiniz sevgiyi ona gösteriyordum. Elbette o sizin gibi değildi. Çünkü o beni çok seviyordu. Sizin reddettiğiniz sevgimi ona vermek benim için Allah'ın bir lütfu oldu. Ne yazık ki Bonnie giderken her şeyi de beraberinde götürdü. Scarlett de Red'e karşı bir acıma duygusu belirdi. Bütün benliğini öyle derin bir acı kapladı ki ne kendi acısını düşünebildi ne de Red'in sözlerindeki tehditleri. Hayatında ilk kez bir kimseye nefret hissi duymadan acıyordu. Çünkü ilk kez insan denen varlığı bu kadar yakından tanıyordu. Scarlett Red'in güçlü kollarını açacağını ve onu dizlerine oturtacağını umarak ''Sevgilim benim'' dedi ve ona doğru bir iki adım attı. Ama Red'den beklediği hareket gerçekleşmedi. ''Red, şekerim, bilemezsin ne kadar üzüldüm ama bütün bu acıları sana unutturacağım. Bundan sonra mutlu oluruz. Madem her ikimiz de tüm gerçekleri biliyoruz.'' Sonra Red, ''Bakar mısınız biraz bana? Başka çocuklarımız da olur, öyle değil mi? Belki Bonnie'ye benzemezler ama yine de...'' Red sanki kendisine uzatılan bir sigarayı reddeder gibi gayet sakin bir sesle ''Hayır teşekkür ederim, böyle söylemeyiniz. Ah size anlatabilmem için hangi sözcükleri seçmem gerektiğini bir bile bilsem, bakınız ne kadar üzüldüğümü söylüyorum size.'' ''Şekerim sen o kadar çocuksun ki, yalnız bir üzüldüm demekle işlediğin bütün hatalarının belleklerden silineceğini, neden olduğun bütün yaraların da iyileşeceğini sanıyorsun.'' ''Scarlett al şu mendili. Hayatının en zor anlarında bile ben senin elinde bir mendil görmedim.'' Scarlett Red'in uzattığı mendili alıp burnunu sildi ve onun yanındaki sandalyeye oturdu. Red'in onu kollarının arasına almayacağı anlaşılıyordu. Scarlett'e olan aşkını bir kez daha açıklaması da hiçbir anlam taşımayacaktı. Artık bu geçmiş zamana ait bir öyküden ibaretti. Zaten Red de bu öyküyü kendi başından geçmemiş gibi anlatıyordu. İşte sorunun can alıcı noktası da buydu. Red Scarlett'e gayet tatlı ve yumuşak bir tavırla baktı. Sonra merak dolu bir sesle, ''Kaç yaşındasınız şekerim?'' diye sordu. ''Bunu benden hep sakladın.'' Scarlett mendili burnunda tutarak boğuk bir sesle cevap verdi. ''28. İhtiyar değilsin ama dünyayı fethetmeye kalkarken ruhunu pek erken yitirmişsin, öyle değil mi? Haydi canım, böyle korkmuş gibi görünmenize hiç gerek yok.'' Eşliğiyle olan serüveninizden dolayı cehennemde sizi bekleyen ateşi anımsatmak istemiyorum. Yalnız anlatmak istediğim şeylerin biraz benzerinden söz ediyorum. İşte hepsi bu kadar. Sizi tanıdığım günden beri yalnız iki şey istediğinizi gördüm. Biri eşliğe sahip olmak, öteki de tüm insanları yanınızdan kovmak için zengin olmak. Nihayet isteklerinizden ikincisi gerçekleşti ve zengin oldunuz. Artık çevrenizdekileri neden kovmuyorsunuz? Böylece eğer canınız isterse elbette eşliğe de sahip olursunuz. Ama bütün bunlar şu anda size yetmiyor galiba. Scarlett korkmaya başladı. Ama onu korkutan cehennem ateşi falan değildi. O Red'i kaybetmekten korkuyordu. Benim ruhum Red'dir. Onu yitirmem demek, ruhumun benden uzaklaşması demektir diye düşünmeye başladı. Onu yitirirsem dünya umurumda olmaz artık. Evet, ne paranın önemi kalır ne de arkadaşların. O zaman her şey gözümde önemsizleşir. Red'in benim olacağını bilsem yokluk içinde yüzmeye razı olurum. Soğuklara, açlığa göğüs gerebilirim. Yeter ki o benim olsun. Ama bu durumu kabul edecek mi acaba? Hiç sanmıyorum. Artık bu imkansız. Bu da beni çok korkutuyor. Scarlett gözyaşlarını sildi ve umutsuzca. Red, madem beni bu kadar sevdin, o halde kalbinde biraz olsun bir sevgi kalmıştır, dedi. Bütün bunları büyük bir dikkatle düşündüğüm zaman sizin en çok nefret ettiğiniz iki şeyin farkına varıyorum. Acımak ve iyilik yapmak. Acımak ve iyilik yapmak. Bu sözler Scarlett'i çılgına çevirmeye, onu can evinden vurmaya yetti. İçinden aman tanrım diye inledi. Red'in kendisini bu kadar yakından tanımış olmasından çok korktu. Demek Red daha neler biliyordu. Gerçekten Scarlett acımaya ya da iyilik yapmaya asla yanaşmazdı. Eğer bir kimseye acısa ya da bir iyilik yapsa, bu hareketini her zaman bir nefret dalgası izlerdi. Ve bütün nefreti o kişinin üzerinde toplanırdı. Demek Red bunu biliyordu. Üstelik ondan nefret de ediyordu. Ona karşı en kötü bir davranışını bile nefret duymasına yeğe tutardı. Sarhoş olduğu sırada kendisini kollarına alıp götürürken parmaklarının vücudunu mıncıklamasına bile razıydı. Yeter ki Red kendisinden nefret etmesindi. Hatta ona karşı olan tutumuyla ilgili olarak açıkladığı düşüncelerini bir kırbaç gibi yüzüne vurmasını bile içine sindirebilirdi. Ben nefret edilecek bir kadın mıyım diye düşündü ve şu halde her şeyi mahvettiğimi ve artık beni sevmediğinizi söylemek mi istiyorsunuz, dedi. Doğru. Scarlett yine de çok istediği bir şeyin gerçekleşmesi için bir dilekte daha bulunan bir çocuk gibi ısrar etti. Peki ama ben sizi seviyorum. Öyleyse size çok yazık oluyor. Scarlett, Red'in bu cevabında bir alay olup olmadığını anlamak için hemen başını kaldırıp ona baktı. Ama bir şey göremedi. Red yalnızca söylenen sözü ve ortadaki gerçeği dile getirmişti. Ama Scarlett bu gerçeğe henüz inanmak istemiyordu. Hatta bu gerçekle mücadele edip onu ortadan kaldırmak istiyordu. Umutsuz bir inadın belirdiği gözlerle ona yan yan baktı. Sonra dişlerini sıktı ve yanaklarının ince teninde sert çizgiler ortaya çıktı. Şimdi tıpkı babası Gerald'a benziyordu. Red, aptallık etmeyiniz, sizi mutlu... Red dehşet içinde kaldığını göstermek ister gibi elleriyle gözlerini kapadı. Bir süre çatık kalan kaşları daha sonra gözleriyle birlikte alaycı bir biçime dönüştü. Scarlett, kendinize bu kadar güvenmeyiniz. Beni neredeyse korkutacaksınız. Ashley'e beslediğiniz çılgınca istekleri şimdi de bana karşı mı beslemek istiyorsunuz? Ama siz de bilirsiniz ki ben özgürlüğüme ve rahatıma düşkün bir adamımdır. Onlara bir zarar gelmesini istemem. Hayır şekerim. Zavallı eşliği fırlatıp attığınız gibi beni de canınızın istediği bir gün atmanızdan korkuyorum. Zaten seyahate çıkacağım. Üç sözcükten ibaret olan bu son cümle cevap vermek için hazırlanan Scarlett'in önce ağzını sonra tüm vücudunu titretiverdi. Seyahate çıkmak mı? Hayır, her şeye razı olabilirdi ama buna asla. Onsuz nasıl yaşayabilirdi? O şimdi yapayalnızdı. Onu bağlandığı herkes bir bir terk etmişti. Bu akşam da en güvendiği kişi bu dünyadan göçmüştü. Bir tek Red kalmıştı. Hayır, o bir yere gidemezdi. Peki ama onu nasıl seyahate çıkmaktan vazgeçirebilirdi? Kendisini bırakıp gitmesine ve onu önemsemeyen sözlerine karşı ne yapabilirdi? Onu engelleyebilecek tek güç sevgisiydi. Ama ona da Red önem vermiyordu. Seyahate çıkmaya hazırlanıyorum. Bunu size Marietta'dan geldiğiniz zaman söylemek istiyordum ama... Beni bırakıyor musunuz? Scarlett, tiyatro oyunlarında olduğu gibi terk edilen sevgili rolünü oynamaktan vazgeçiniz artık. Bu tavır size hiç yakışmıyor doğrusu. Şimdi anladığıma göre ne boşanmak istiyorsunuz ne de bir ayrılığa razı oluyorsunuz. Öyle değil mi? Doğrusu çok iyi. Canım, halkın ağzını kapatmak için ara sıra gelirim. Scarlett sert bir sesle, halkın dedikodusundan bana ne? Hepsi cehennemin dibine gitsin. Red, ben seni istiyorum. Senden asla vazgeçemem. Beni de götür nereye gideceksen. Ne olur beni yalnız bırakmayınız, diye yalvarırken adeta feryat ediyordu. Red, hayır, dedi. Sesinde kesin bir ifade vardı. Scarlett bir an çocuk gibi ağlamak istedi. Tepinmek, ayakkabısının topuklarıyla döşemeyi dövmek, bağırıp çağırmak, yerlerde yuvarlanmak ve küfür savurmak geçti içinden. Ama onu gururu ve sağduyusu engelledi. Eğer aklıma gelen bu şeylerden birini bile yapacak olsam alay eder ya da alaycı gözlerini yüzüme diker, diye düşündü. Hatta ağlamamam bile gerekir. Onun merhametini dilenir duruma düşmemeliyim. Aynı zamanda nefretine de hedef olmamalıyım. Çünkü beni sevmese bile madem karısıyım, o halde bana saygı göstermesi gerekir. Scarlett kendini toparladıktan sonra başını Rhett'e doğru çevirdi ve sakin bir sesle "Nereye gideceksiniz?" diye sordu. Rhett'in gözlerinde az da olsa bir hayranlık duygusu belirdi. "Belki İngiltere'ye ya da Paris'e, belki de ailemle barışmak üzere Charleston'a gideceğim." "Peki ama ailenizden nefret etmiyor muydunuz? Onlarla alay ettiğinizi birkaç kez işitmiştim. Hatta..." Rhett omuzlarını silkerek Scarlett'in sözünü kesti. "Alay etmekte de devam ediyorum. Bir serüven adamı olmaktan bıktım artık. Scarlett, ben tam 45 yaşındayım. Bu yaş insanın gençlik çağında inkar ettiği, umursamadığı ve önem vermediği aile bağlarını, onuru ve huzuru anlayabileceği bir yaştır. Hayır hayır, sakın yaptıklarımdan dolayı pişman olduğumu sanmayınız. Hayatım boyunca bu olup bitenleri hiç düşünmedim ve tüm yaşantım tam bir neşe içinde geçti. Hatta o kadar çok eğlendim ki eğlencelerden bile bıktım artık. Şimdi ise başka bir arzum var. Hani Paris'in üzerinde benekler vardır ya, işte ben de üzerimdeki benekleri kazımak istiyorum. Çok iyi tanıdığım eşyaya eski dış görünüşünü yeniden kazandırmak istiyorum. Saygı duygusunun verdiği can sıkıcı duyguyu tatmak istiyorum. Şekerim, elbette başkalarının saygısından söz ediyorum. Benimkinden değil, beyefendi olan adamların arasında geçen sakin hayatın soylu sessizliğinde yaşamak ve geçmiş günlerin sihirli güzelliğine yeniden kavuşmak istiyorum. Eskiden o günleri yaşarken onlardaki güzelliğin farkına varamamışım. Scarlett, Rhett'in söylediklerini dinlerken kendinin tekrar tarada, rüzgarın soğuk estiği meyve bahçesinde olduğunu sandı. Rhett'in gözlerine dikkatle bakınca, o gün Ashley'nin gözlerinde gördüğü ifadeye benzer bir ifade gördü. Ashley'nin o gün söylediği sözler kulağında o kadar net bir biçimde çınlıyordu ki, şimdi konuşanın Rhett değil de o olduğunu sandı. Bu arada o gün anlayamadığı ve bir anlam veremediği bazı sözcükleri de anımsadı. Rhett'in şimdiki halinin Ashley'ye benzemesi onu o kadar şaşırtmıştı ki, anımsadığı sözcükleri bir papağan gibi tekrarladı. Yunan sanatının uyumu, kusursuzluk ve yetkinlik, aşırı tutkunluk. Şimdi şaşırma sırası Rhett'e gelmişti. "Siz neler söylüyorsunuz canım?" "Eskiden Ashley'nin bana söylediği bazı şeyler." Rhett omuzlarını silkti ve gözlerindeki parıltı kayboldu. Kısa bir süre sonra da "Hep Ashley" dedi. Odaya bir sessizlik çöktü. Scarlett gevezelik ettiği için kendine kızıyor, Rhett'in de canı sıkılıyordu. Sonunda Rhett tekrar konuşmaya başladı. "Scarlett, 45 yaşınıza geldiğiniz zaman belki siz de fiyaka yapan ve ciğeri 5 para etmeyen insanlardan bıkacaksınız. O zaman bana hak verirsiniz. Ama pek sanmıyorum bana hak vereceğinizi. Çünkü sizde altının gerçek parıltısından çok başka şeylere bağlanan bir ruh var. Bunu görmek için bekleyecek durumda da değilim. Eski günlerin güzelliğini korumuş olan eski kentleri ve eski beldeleri dolaşacağım. Evet, bu kadar duyguluyum bu konuda. Atlanta bana göre çok sert görünümlü ve çok yeni." Scarlett birden "Susunuz" dedi. O, Rhett'in söylediklerini büyük bir dikkatle dinlemişti. Ama hiçbir şey anlamamıştı herhalde. Ama Rhett'in sesinde aşk izleri bulunmadığına göre onu dinleyecek yetenekte olmadığını da biliyordu. Rhett sustu. Merakla ona baktı ve ayağa kalkarak "Gerçi söylediklerimin anlamını kavradığınızı sanmıyorum" dedi. Scarlett ellerini Rhett'e doğru uzattı. Allah'a yalvaran kimselerin yaptığı gibi hareket ediyordu. Yüzünde yeniden kalbini altüst eden duyguların izleri beliriyordu. "Hayır" diye bağırdı. "Bütün bildiğim beni sevmediğin ve beni bırakıp gideceğindir. Ah sevgilim, sen gidersen ben tek başıma ne yaparım sonra?" Rhett merhamet izleri taşıyan bir yalan uydurmak ile gerçeği söylemek arasında duraksadı. Sonra omuzlarını silkerek, "Scarlett, ben kırılan bir eşyanın parçalarını toplayıp onları birbirine yapıştırdıktan sonra bunun yenisinden farksız olduğunu düşünen bir adam değilim. Kırılan kırılmıştır artık. Bir şeyin kırılmış ve sonra da yapıştırılmış yerlerini görmektense hayatımın sonuna kadar o şeyin güzel anılarıyla yaşamayı yeğit tutarım. Genç olsaydım belki..." Rhett burada susup içini çekti. "Evet, genç olsaydım belki durum değişebilirdi. Ama bazı insanların her şeyin yeniden başlayabileceğine inandığı gibi ne duygusalım ne de aptalım. hayatları boyunca güzel ve parlak hayaller kuran insanlara söylenen yalanların yükünü taşıyamayacak kadar ihtiyarım. Size sürekli yalan söyleyerek yanınızda kalmak istemiyorum. Zaten kendi kendimi de aldatacak değilim. Bakın şu anda bile size yalan söylemeyi beceremiyorum. Ne yaptığınızla, ne olduğunuzla ilgilenmek isterim. Ama inanın bu benim için büyük bir külfet olur. İçini çektikten sonra ilgisiz bir tavırla ve tatlı bir sesle ekledi. Şekerim, sizin durumunuz benim umurumda bile değil. Scarlett cevap vermedi. Rhett'in yavaş adımlarla yemek odasından çıkışını izledi. Birden boğazına bir acı saplandı. Boğulacağını sandı. Holü geçtikten sonra Rhett'in ayak sesleri duyulmaz oldu. Şimdi bel bağladığı son umudunun da kaybolduğunu anladı. Bu zalim adamı verdiği karardan ne bir duygunun ne de bir dilinin caydıramayacağını biliyordum zaten, diye düşündü. Rhett'in ara sıra yumuşak ve tatlı bir dille konuşmasına rağmen sözlerinde kesin bir ifade olduğunu da anlamıştı. Scarlett bütün bunları biliyordu. Çünkü Rhett güçlü, sarsılmaz bir iradeye sahipti ve Scarlett bu gerçeği de biliyordu. Oysa bütün bu nitelikleri eşi de boş yere arayıp durmuştu bunca zaman. Sevdiği bu iki adamın tüm özelliklerini çok geç anlayabilmişti. Bu gecikme her ikisini de kaybetmesine neden olmuştu. Şimdi düşünceleri yine birbirine karışıyor, ilgisiz yolları izliyor ve onu boş şeylerle oyalıyordu. Yavaş yavaş kendini toparlamaya ve belleğine hakim olmaya başladı. Eşliği anlayabilseydi onu asla sevmeyeceğine ama Rhett'i anlayabilseydi onu kesinlikle kaybetmeyeceğine akla ermeye başladı. Sonra umutsuz bir halde hayatı boyunca kimi anlayabildiğini düşündü. Merhamet duygularıyla dolu bir tembellik kafasındaki tüm düşünceleri silip süpürüyordu. Ama eski deneyimlerine dayanarak bu tembelliğin tıpkı uyuşturulup kesilen dokuların çok geçmeden tekrar acıdığı gibi kısa süreceğini ve acılarıyla baş başa kalacağını biliyordu. Sert bir ifade takınarak kendi kendine, "Şimdi bunu düşünmemeliyim," dedi. Bu onun eski can kurtaran formülüydü. Bu formülü uygulamak zamanı da çoktan gelmişti. Çünkü Rhett'i kaybettiğini düşünmeye devam edecek olursa aklını da yitirecekti. Bu korkunç sonu sezinlediği için bir kez daha "Bunu yarın düşünürüm," dedi. Ama kırık kalbi bu tılsımlı formülü bir yana iterek onun kulağına "Ben onun gitmesine asla izin veremem. Onu durdurmanın ve burada alıkoymanın bir çaresi vardır muhakkak," diye fısıldadı. Scarlett bu kez yüksek sesle "Bunu yarın düşüneceğim," dedi. Acısını içine gömmeye çalışıyordu. "Ben de yarın tarlaya giderim," diye söylendi ve bu düşünce ona biraz cesaret verdi. Daha önce de tarlaya dehşet içinde kaldığı ve perişan bir durumda olduğu bir günde dönmüştü. Sonra onun koruyucu duvarlarını, güçlenmiş ve mücadeleden üstün çıkacak silahlarla donanmış olarak terk etmişti. "Ah Tanrım, bunu tekrar başarabilmem için bana yardım et, bana bir çare göster," diyerek yalvardı. Bir çare arıyordu. Acaba neydi aradığı? Bunu kendi de bilmiyordu. Daha doğrusu bunu şimdi düşünmek istemiyordu. Bütün istediği acısını hafifletebilmek için uzun bir zaman, gönül yaralarını tedavi edebilmek için sakin bir yer ve saldırı planlarını hazırlayabilmek için bir sığınak idi. Tara'yı düşündükçe kanayan kalbini şifa saçan şefkatli bir elin okşadığını sanıyordu. Şimdi sonbaharın kızaran yaprakları arasından beyaz evinin ona "Hoş geldin" dediğini işitiyor, grubun sakin sessizliğinin bir dua gibi üstüne çöktüğünü görüyor, beyaz çiçeklerle süslü çalılara çiğ düştüğünü hissediyor ve kızıl balçığın göz alıcı rengini, dalgalı yamaçlardaki hüzünlü çamların güzelliğini izliyordu. Bu hayaller ona güç veriyor, cesaretini az da olsa arttırıyor ve onu çıldırtacak olan acılarını geri plana atmasına yardım ediyordu. Bir an hareket etmeden, ses çıkarmadan durdu ve en küçük bir ayrıntıyı bile anımsamaya çalıştı. Tarlaya giden sedir ağaçlı yolu, evinin çevresindeki yasemin dallarını ve pencerelerinde rüzgarın savurduğu beyaz perdeleri hayalinde canlandırdı. Dadı oradaydı. Scarlett birden dadıyı görmek isteğiyle yanıp tutuştu. Onun geniş, yumuşak ve sıcak göğsüne başını yaslamak istiyordu. Onun iri ve siyah elleriyle, tıpkı çocukluğunda olduğu gibi saçlarını okşamasına ne kadar çok ihtiyacı vardı. Dadı onun eski günlerinden kalma en güvenilir dostuydu. Scarlett savaş alanındaki bir bozgun sırasında yenilgiyi kabul etmeyen ırkının enerjisiyle başını dik tuttu. Rhett'i yanına getirmesini bilecekti. Bunda başarılı olacağını da biliyordu. Çünkü baştan çıkarmak istediği bir erkek ona karşı direnemezdi. Zaten bugüne kadar direnen de olmamıştı. Scarlett, bunları yarın tarlada düşünürüm dedi. Şimdi düşünmeye hem gerek yok hem cesaretim. Evet, yarın Rhett'i yanıma getirmenin çaresini araştıracağım. Ne de olsa yarınlar, umut dolu yeni günleri müjdeler. Kitabın sonu. 8 Ocak 2003, sayfa 1328.